Enerji Sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir.
Merhaba, 15 Eylül 2023 tarihinde karşımızda Londra'dan Cüneyt Kazakoğlu var. Cüneyt merhaba.
Merhaba, iyi akşamlar Barış.
Bugün iki konu belirledim bizler için. Bir tanesi ABD'deki elektrikli araba satışları, diğeri de Çin konusu. Çin'le ilgili ben çok baskı yaptım, çok sorun vardı. Çünkü hani anladıysam Arap olayım diyebileceğim bir Çin petrol istatistiği var. Kafamdaki tek geçerli teoride Uluslararası Enerji Ajansı'nın petrokimya talebindeki artışla alakalı açıklamaları diyebilirim belki. Sen nasıl görüyorsun?
Şimdi evet, anladıysam Arap olayı bir şey hakikaten doğru. Şimdi böyle herkes için biraz muamma oldu. Düzenli dinleyiciler hatırlayacaklardır belki. Biz seninle böyle herhalde bundan 4-5-6 ay önce konuştuğumuzda ben o zaman bizim bir teorimizi söylemiştim. İşte Çin ucuzken petrolü alıyor şimdi. Yılın ikinci yarısında şeyler petrol fiyatları arttığı zaman şey yapacak. Alışları durdurup stoktan yiyecek demiştik. Ama adamlar hakikaten inanılmaz bir şekilde hızla almaya devam ediyorlar. Ve yine daha önce de konuştuğumuz üzere bu Çin'in görünen talebi, yani stoktaki değişimin yansımadığı görünen talebine bakacak olursan da talepleri de hakikaten korkunç bir biçimde artmaya devam ediyor. Tabii bu talep işte gerçek talepli, bunun ne kadar stoka gidiyor. Stok için ikinci veriler var. Pek stoka da gidiyormuş gibi de durmuyor bu arada. Onu da bileyim. Yani. Hakiki talep de anladığım kadarıyla gayet güçlü. Fakat bunun işte hakiki talebe baktığın zaman da belirli yerlerde böyle soru işaretleri oluşuyor kafanda. Petrokimya talebi çok güçlü. Petrokimya talebinin çok güçlü olması normal. Yani OLEF'in kapasitesi olarak bakarsan Çin'de bu yıl neredeyse 3 milyon tonluk yeni kapasite geliyor.
Ben sana şöyle, yani bizi dinleyen daha teknik az taraf olanlar için şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Çin aslında dışarıdan da pek çok petrokimya ham maddesi alıyordu. Fakat içeride çok fazla kapasite yatırımı yaptı. Bunun sonucunda dışarıdan ham maddesini almak yerine ham petrol alıp kendi ham maddesini iç piyasada üretip bir ikinci aşamada daha büyük sorun bu ham maddelerle dünyadaki ham madde fiyatlarını da hızla aşağı çekebilir gibi bir beklenti vardı daha önce. Dolayısıyla bunun da etkisini herhalde görüyoruz istatistiklerde.
Evet, yani evet o şekilde görüyoruz diyebiliriz, doğru. Hı. Ama yani sonuçta şöyle söyleyeyim sana, yani adamların hakikaten korkunç bir şekilde bir ithalat ve talep şeyi var. Şimdi mesela bugün zannediyorum Ağustos ithalatı da açıklandı. Daha ona bakamadım ama o çok güçlü geldi falan filan diye başlığı gördüm. Ya yani 12 milyon günde 12 milyon varil falan bir ithal olması lazım Ağustos ayında da. Bu şekilde baktığın zaman ve dediğim gibi o inventory'leri falan filan da stokları da hesaba katmadığın zaman gördüğün şey adamlarda inanılmaz bir talep var. Bu talebin ne götürüyor? Ürün bazlı bakarsan, ya sana bir de şöyle söyleyeyim. Çin'de 3 milyon ton kapasite, senelik 3 milyon ton kapasite geliyor dedim. Yani mesela bu 5 tane petkim falan demek. Yani çok böyle 3 milyon ton ne kadar belirtmek için. Yani bizdeki 5 petkimden 5 tane petkim ekliyor adamlar bu yıl. İnanılmaz bir şey yani. Evet. Dolayısıyla şeydeki artış normal. LPG'deki ya da işte nafta, petrokimya ham maddesi, naftadaki artış normal. Onu zaten herkes bekliyor 3 aşağı 5 yukarı. O konuda bir herkes hemfikir. Benzine bakıyorsun, benzinde bir artış var senelik. Fakat doğruyu söylemek, şu açıdan doğruyu söylemek lazım. Çin'in benzin talebi Barış 2018'den beri aynı. Yani şöyle söyleyeyim, yıllık ortalama olarak aynı. Yani bir ay iniyor, bir ay çıkıyor. İşte sezonluklar var. Bu Covid nedeniyle kırılgan oldu. Dolayısıyla bazı aylar bir önceki seneye göre çok çıkıyor falan ama enelik ortalama olarak bakarsan aynı. Yatay seyrediyor. Niye yatay seyrediyor? Çünkü adamlarda inanılmaz bir elektrikli araba artışı var. Bu elektrikli araba artışı şeyi, benzin talebindeki artışı tıraşlıyor.
Çok önemli.
Azalmıyor. Yani işte şu Ya sana şöyle söyleyeyim. Şu sıralarda artık Çin'in benzin talebi zirve yapıyor. Bundan sonra önümüzdeki yıllarda yavaş yavaş azalmaya başlayacak.
Evet, bu da çok önemli. Evet.
Bu elektrik. Neyse demek istediğim yani benzindeki artış da evet var ama işte geçen yıl düşük talepti bilmem neydi falan filan. O da böyle yıllık ortalama bakarsan aman aman bir artış değil. Jet yakıtına bakıyorsun. Yine jet yakıtında tabii işte geçen yıl Covid sınırlamaları hala böyle adam ikisi çekmek istiyordu. Şimdi bu açılmadan itibaren uçuş sayıları vesaire her şey toparlandı. Dolayısıyla jet yakını da toparladı. Yani hadi ona da eyvallah. Benim şahsen anlamadığım Çin'in talebinde dizel.
Kimse anlamıyor bunu gerçekten. Yani
Dizel talebi. Yani dizel talebi bakıyorsun. Şimdi dizel talebi de Çin'de çok acayip var değil mi? 2019'da mukayese ediyorsun. 2022 ile mukayese ediyorsun. Sene başından beri dizel talebinde %20'yi aşan bir artış var. Yani %20'yi aşan artış 800 bin varillik falan bir artış yapıyor. Yani Türkiye'nin toplam petrol talebi 1 milyon mesela. Yuvarlak hesap. Yani neredeyse adamlar bir önceki yıla göre bir Türkiye'nin toplam petrol talebi kadar dizel tüketiyorlar. Yani fazladan. Bu
peki
kadar
şey,
dizel nereye gidiyor? Ne yapıyor? Dediğim gibi petrokimyadaki artışı anlıyorsun. Yani tamam yeni kapasite geliyor. Ama bu dizel nereye gidiyor? Dizelde adamların yine dizel tüketiminin 1/3'ü kamyon. Yani bu kadar çok kamyon hareketi nasıl var? Kamyon hareketi işin de komiği şu. Adamlar bir taraftan da karayolu ulaşım kamyon istatistikleri yayınlıyorlar. Yük taşımacılığı istatistikleri falan yayınlıyorlar. Yük taşımacılığı istatistiklerine bakıyorsun. 2019 ve 2020, 2019'da aynı yük taşımacılığı. 2022'nin biraz üstünde. Ya 2019'da aynı, 2022'nin biraz üstünde. Ama dizel talebi 2022'nin %20 üstünde. Burada bir tutarsızlık var ve dolayısıyla bu biraz şeyle alakalı yani diye düşünüyorum ben. Dediğim gibi bu görünen talep işte neye bakıyorsun çünkü işte rafinerilerden çıkan dizel üstüne üstlük bir de şey net ithalatına ihracatına bakıyorsun. O şekilde hesaplanan bir rakam. Dolayısıyla orada biraz fazla. Biraz böyle içeriden zannediyorum biraz bu özellikle bağımsız rafinerilerin vergi oyunu hikayesi var. Ürettikleri dizeli yüksek gösterme gibi. Tam olarak onu çözemedim. Bizim şimdi analist anlattı bana ama tam böyle kafama yatmadı. Eğer o tarz bir katakulli falan filan varsa belki o böyle bu görünen talebi yüksek gösteriyor olabilir. Yani dizel üretimi yüksek gösteriyor. Çünkü hakikaten şeye baktığın zaman çok özür dilerim. Türkçesi hemen aklıma gelmiyor. Şey, yield yani rafinajdan çıkan ürün oranına baktığın zaman geçen yılın sonundan beri dizel oranında inanılmaz bir zıplama var. Ya yani geliyorsun geçen yılın sonuna doğru adamlar rafinajın %27'si dizel. Ondan sonra birden geçen yılın sonunda böyle %35'e falan zıplıyor durup dururken. Yani böyle bir sanki muhasebe hilesi vesaire var gibi de gözüküyor ama demek istediğim yani bayağı bir soru işareti var. Bazı konular hakikaten aklıma yatıyor. Dediğim gibi petrokimya aklıma yatıyor, benzin aklıma yatıyor, jet yakıtı aklıma yatıyor. Onun böyle bir rasyonel açıklaması var. Fakat dizel talebindeki bu inanılmaz artışın rasyonel açıklamasını bulamadım. Dolayısıyla o da böyle biraz benim için de büyük bir muamma.
Peki biri eğer bu dizelde bu artışın muhasebesel olduğunu ortaya çıkarırsa fiyatlar nasıl hareket eder sence? İkimiz de fiyat hareketleri konusunda çok kötüyüz belki. Hani doğru tahminler yapamıyoruz. Sen çok daha iyisin ama hani en
Yok
azından
yok
bir
hiç
spekülasyon
çok daha
yaparsak.
iyi falan değil. Yani o iş,
Bir
o iş
spekülasyon
zaten
yaparsak.
o bence o kadar etkilenmez. Dizel şeyinden etkilenmez. Çünkü asıl fiyat hareketini etkileyen şey Çin'in ithalatı. Ham petrol ithalatı. Yani o dizel şeyi muhasebe hilesi vesaire gibi çıkarsa o dizel fiyatını, dizel kraklarını falan filan etkileyebilir ama normal ham petrol fiyatlarını etkileyeceğini zannetmiyorum.
Bunu söylerken de belki bir disclaimer verelim. Yani şu manada bu muhasebesel oyunu Çin devleti değil, Çin'deki bağımsız rafinerilerin yaptığını söylüyor teori diyelim.
Evet öyle söylüyor. O da independent ifadesi. Devlet rafinerileri var. Ne kadar Çin'in işte Toplam rafineri kapasitesi 15 milyon varile yaklaşıyor günde. Yaklaşıyor yani 15 milyon varil falan. Bu 15 milyonun 12,5'u falan devlet rafinerisi. Falan 2,5'u da söyle bağımsız rafineri. Özellikle o bağımsız rafineri tarafında zannediyorum bu tarz bir muhasebe oyunu var. Ama asıl petrol piyasalarını etkileyen şeyden ziyade yani Çin'in dizel olarak ya da talebindeki oynamadan ziyade Çin'in ham petrolü ne kadar ithal ettiği hikayesi. Yani Çin genel olarak zaten şöyle de bir şey var. Yani hep bu senin zaten hep savunduğun bir teori aynı zamanda. Fiyatlar düşükken yüksek ithalat, fiyatlar yükselince düşük ithalat stoktan yeme. Şimdi tabii ya bu şekilde şeyden bakabiliriz. Şimdi fiyat tekrar bu Suudiler ve Rusya'nın üretim kesintisi nedeniyle fiyatlar gene zıpladılar. 90 varilin üstüne çıktılar. Dolayısıyla şu anda tekrar aslında teoride Çin'in tekrar ithalatının biraz yavaşlaması falan gerekiyor.
Peki sana bir soru sorayım, oradan Amerika'ya geçelim. Ama kısa cevap verebilirsin. 100 dolar fiyat senaryosu sence ne kadar masada? %90 mı, %70 mi? İkimiz de bilemeyiz, kimse bilemez ama.
Doğruyu söylemek gerekirse, ya bu şey olarak söyleyeyim sana, bizim base case temel öngörümüz olarak söyleyeyim. Biz 100 doların çok masada olduğunu düşünmüyoruz. Yani şu anda mesela 94-95'e çıktı. Yani bundan sonra açıkçası yani böyle bir şey olur. Niye söylemiyoruz? Şöyle söyleyeyim. Birincisi bu son dönemlerdeki fiyat artışlarındaki hareketlerin önemli kısmı psikolojik olarak fiyat artışları oldu. İşte Suudiler 2 ay üst üste yeni kesinti açıkladılar. Onlar kesinti açıklayınca millet hemen piyasa sıkılaşacak vesaire dedi ki gerçekten de Ağustos ayında stoklarda düşüş oldu doğruya doğru. Ama bu son açıklamayla yıl sonuna kadar kesintiyi devam ettireceğiz diyerek nasıl söyleyeyim sana kartlarını masaya koydular. Bundan sonra piyasayı şaşırtmaları mümkün değil. Duygularını çıkıp da böyle 1 milyon daha kesiyoruz falan gibi bir şey diyeceklerini de düşünmüyorum. Çünkü zaten fiyatlar istedikleri seviyelere geliyor, geldi. Özellikle mesela bir de şeye bakıyorsun tabii. Yani biz hep böyle Brent ya da belki işte WTI konuşuyoruz ama Arab Light'a falan bakınca Arab Light falan 100 dolara çıktı zaten. Onlar 100'ü yaptılar kendileri için yani.
Ben şöyle ben iki tane teori var Twitter'da dolaşan. Hani sadece dedikodu olsun diye girsin sisteme. Sen verilerle konuşuyorsun. Ben de daha boş konuştuğum için. Bir tanesi Aramco. Aramco yıl sonunda tekrar hisse arz edecek. Yani %3'ünü arz etmiş kendi tedavülde. Biraz daha hisseyi piyasaya vereceği söyleniyor. Dolayısıyla daha fazla hisse vereceği için petrol fiyatlarının yıl sonuna kadar yüksek kalması gerektiği. İkincisi biri dikkatimi çekti. Uzun süredir Suudi Petrol Bakanı bu spekülatif piyasalara ile ilgili açıklama yapmadı. Twitter'daki bir diğer dedikodu şuydu. Önemli bir petrol üreticisi ve OPEC Plus içerisinde olan bir grubun Adır adı altında kağıt piyasada önemli bir hacme sahip oldu. Yani aslında kağıt piyasayı yönlendirdiğine dair böyle bir imada bulundu. Bunların hiçbiri doğru değil belki. Tamamen dedikodu yani şey olarak. Çünkü veriyi görmemiz lazım. Ama eğer 100 doların üzerine çıkarsa ben bu iki teoriye biraz daha %2-3 daha geçerlilik vereceğim sanki.
Yani kağıt piyasa şeyini bilmiyorum ama Aramco gayet mantıklı. Buna bir de ayrıca şunu da ekleyeyim sana. Bunu zannediyorum seninle paylaşmıştım. Suudilerin ikinci çeyrek gayri safi milli hasılası, bilenler bile Suudiler gayri safi milli hasılalarını petrol bazlı gayri safi milli hasılı ve petrolsüz gayri safi milli hasılı şeklinde gösteriyorlar. Yani endüstrilerini ikiye bölüyorlar öyle diyeyim. Oil activities, non-oil activities diye. Petrol bazlı gayri safi milli hasılaları birinci çeyrekte %5 küçüldü. İkinci çeyrekte %1,5 küçüldü. Yani şeye bakacak olursan eğer,
net gelir kaybı.
Adamların evet, yani buna da ihtiyaçları da var. Sadece Aramco vesaire açısından değil, ama bir taraftan hakikaten para ve gelir olarak ihtiyaçları var.
Evet, bu
şeye, daha yüksek fiyatlara ve daha yüksek gelire.
Bu veride Bank of America'nın galiba raporuydu yanılmıyorsam, oradan da. Peki Amerika'daki elektrikli araba satışlarına gelelim.
Amerika'daki elektrikli araba satışları biraz geriye dönük bir yumruk ama Haziran ayında %10'u geçti. Hı hı. Bu elektrikli derken %100 batarya elektrikli ve plug-in hybrid, prize takılan benzinli arabaları kastediyorum. %100'ü geçtiler. Ama özür dilerim, %10'u geçtiler. Bu %10'u ilk defa çift taneli rakamlara ulaştı. Yani kısmen, bir kısmı hala toplam şeyin zayıflığından, toplam araba piyasasının zayıflığından, yani Haziran ayındaki araba satışları Haziran 2019'un %11 falan altında. Hı hı. Ama gene de çok bayağı şey bir rakam, bayağı hızlı bir ilerleme var. Öyle. Orada da şunu söyleyebilirim. Benzin talebi aynı şekilde. Mesela demin Çin'in benzin talebinden bahsettik. Hı hı. 2018'den beri yatay ilerliyor, artmıyor gerçekten diye. Amerika'da da aynı olay söz konusu artık. 2019, 2018-19'da orada da benzin talebi zirve yaptı. Hı hı. Bundan sonra da artık oraya tekrar dönmeyecek. Zaten Covid'den sonra döktü. Hı hı. Şu anda işte böyle 400 bin, 500 bin varil altına geliyor oranın. Hı hı. Fakat tekrar 2018-2019'a dönmeyecek. Hı hı. Çin'deki ana faktör elektrikli arabalar. Amerika'daki şu anda birincil olarak ana faktör toplumsal sosyal değişim, hı hı. Milletin evden çalışması bir kısım. Hı hı. Fakat daha önemli bir kısım, çok büyük bir kısmı bu COVID akabinde emekli olması. Hı. Yani millet erken emeklilikten yeter artık çalışmayacağım diye işi bıraktı Amerika'da. Çok çok büyük bir kısım ve emeklilik şeyi dönmedi bir türlü. Şey, bu Amerika'daki hangi merkez bankası hatırlamıyorum, New York ya da başka bir tane olabilir, bu yakınlarda geçen ay çok güzel bir emeklilik istatistiği yayınladı, böyle Covid'den sonra artan emeklilik rakamları diye. Dolayısıyla bu iki şey, zaten o artan emeklilik rakamlarını Amerika'daki şeyde de görüyorsun. İstihdam piyasasının ne kadar daraldığını da görüyorsun. Oraya da yansıyor tabii. Dolayısıyla bu toplumsal değişim orada benzin talebini etkiliyor. O da geriye dönmeyecek. Üstüne üstlük şimdi bir de yavaş yavaş bu elektrikli arabalar gelmeye başladı. Çünkü Almanya'da falan yavaşlıyor. Avrupalılar şikayet ediyorlar. Amerika'da tabii hala bayağı şey var. Vanse ediliyor. Birincisi bu. İkincisi, özellikle bu Ağustos 2022, bu konuda başka açılardan bahsetmiştik. IRA, Inflation Reduction Act. İnanılmaz bir şey veriyor. Üretim kapasitesi artımına yol açıyor. Amerika'da bak şu anda elektrikli araba üretim kapasitesi 1.800.000 falan senelik.
Çok büyük.
Önümüzdeki 3-4 yıl içinde bu neredeyse 6 milyona falan çıkacak. Yani acayip bir artış var. Acayip bir şey akıyor. Yatırım akıyor. Elektrikli araba üretimine ve sadece elektrikli araba üretimi değil, tabii elektrikli araba deyince akü üretimine de. Akü üretimi kapasitesi.
Ben burada mesela merak ettiğim şeylerden biri şudur. Mesela bir teşvik verirken amaç şudur. Ölçeği oluşturup ölçek etkisiyle bir maliyet düşüşü daha sağlamak. Aslında Tesla bir falan bir indirim yaptılar. Ama elektrikli araba fiyatlarında o zaman önümüzdeki 3-4 yılda çok daha büyük düşüşler olacak gibi mi?
Ya,
ölçek etkisi görüyor musun?
O teori benim kesinlikle katılmadığım bir şey. Okay. Çok uzun süredir, ya bu şey teorisi çünkü. İşte elektrikli arabalar çok pahalı ama işte ölçek olunca, ve de sadece ölçek de değil, asıl teori şeydir ya, batarya fiyatları düşünce elektrikli araba fiyatları düşecek. Bunu biz baktık mesela şeye, reel olarak 2022 sabit 2022 fiyatlarıyla lityum iyon batarya fiyatı işte 2014'te $360 falan, 2022'de $150 falan düşüyor. Yani yarıdan fazla azalıyor. Ama 2014'ten 2022 elektrikli araba fiyatlarına bakıyorsun, %15, %20 artmış. Yani öyle şey yok. O ölçek yaratılacak vesaire şeyi şu açıdan düşünmüyorum. Olabilir açıkçası. Çin'deki arabaların, elektrikli arabaların ucuzluğunu falan düşünebilirsin. Yani Çin apayrı. Çin şu anda dünyanın elektrikli araba üretiminin %60'a yakınını yapıyor. %60'a yakın kapasitesi Çin'de. İnanılmaz bir rakam. Fakat orada bile üreticiye yönelik çok fazla hükümet sübvansiyonu ve çok fazla yardım var. Ve de şeye baktığın zaman Tesla'nın marjları iyi. Ama Tesla elektrikli araba piyasasında bir istisna. Özel olarak yani bu içten patlamalılardan şeye geçenlere bakarsan, elektrikliye kayış yapanlara bakarsan öyle bir şey yok. Tam tersine adamlar hakikaten hala acayip derecede zarar ediyorlar. Ford'un falan çok güzel istatistikleri var bu konuda, Amerikalı Ford'un. Zaten o kadar komik rakamlar var ki, mesela şeyi de şöyle söyleyeyim sana. Geçen yıl 2022'de Tesla Amerika'da 500 bin araba sattı. Onu takip eden şey Ford 60 bin satıyor. Bu yıl Tesla yılın ilk yarısında neredeyse 1 milyona çıktı. 900 bin falan sattı. Yani üretim bayağı arttırdılar Amerika'da da. Ford bu yılın ilk yarısında 25-26 bin satabildi. Amerika'daki olay hakikaten bir inanılmaz bir Tesla hakimiyeti. Piyasanın üçte ikisi Tesla. Tesla'yı Amerika şeyinden çıkar, bu elektrikli araba satışları arttı falan diyorum da, ya bu artan Tesla'nın da satışları, o yüzden artıyor.
Peki.
Tesla şeyden çıkar, Amerika'dan çıkar, resmen bir elektrikli araba piyasası kalmıyor. Bu 3 yıl önce de böyleydi. İşin kötüsü hala böyle yani. Bu Ayra şimdi bunu değiştirecek falan diye düşünüyoruz. Çünkü acayip fazla yatırım var vesaire. İkinci özelliği Kaliforniya. Abi Kaliforniya'da satılan elektrikli arabaların sayısı Amerika'nın geri kalanında satılanından fazla. Çok ilginç bir istatistik yani. Orada da aynı şekilde ben neredeyse Kaliforniya'ya çıkarsan şey kalmayacak. Elektrikli arabanın %60'ı çıkıyor piyasadan falan. Yani neyse, senin soruna tekrar gelirsek, yani ben bu ucuzlama işinin olacağını falan düşünmüyorum. Yani zaten son derece enflasyonist bir ortamdayız. Tedarik zincirlerinden ham madde fiyatlarına kadar falan filan hiçbir şey öyle ucuzlamıyor. Bir önceki yıla göre ucuzluyorlar ama geçen yılki zirvelerden sonra ucuzluyor. Yani 2018-19'a mukayese ettiğinde gene bayağı yukarıda kalıyorlar. Üstüne üstlük bir de daha da artış, bu kadar böyle üretim kapasitesini 3 katına 4 katına çıkaracak bir pipeline var önünde, önümüzdeki 5 yıl içinde. Dolayısıyla bunun böyle öyle her şey ucuzlayacak falan filan gibi bir etkisi olacağını ben düşünmüyorum. Yani o ölçek, işte ölçeği çıkaralım, üretim maliyeti düşsün, ürün de azalsın falan filan, bana şu an için hala çok uzak geliyor. Yani şeylere bakıyorsun. Dediğim gibi Tesla bir istisna belki ama diğer üreticilere bakıyorsun. Hepsi zarar ediyorlar istisnasız elektrikli arabalardan hala. Yani önce bir kâr etsinler de ondan sonra elektrikli arabayı ucuza satarlar. Üretici perspektifinden de bakmak lazım işe biraz.
Doğru. Fakat konu bu noktaya gelince herhalde bir şey sana sormazsam herkesin kafasında soru işareti kalır. O da Avrupa Birliği Çin meselesi. Uzun süredir Avrupa Birliği'ndeki otomotiv üreticilerinde bir panik durumu gözlemliyorduk. Yani Financial Times'taki haberlerden. İstersen son olarak bir iki dakikada o konuyla ilgili bir eklemen olursa onu alalım, öyle kapatalım.
Abi Avrupa Birliği ile konuşmada lütfen Sohbet Hoca'yı alalım. Yorumları çok daha yerinde ve
Onu tutmaya çalışıyorum. O yüzden hani
evet,
sohbet.
onun yorumları yani böyle tam nokta atışı olarak onun yorumları oluyor. Çünkü ben onun elini su dökemem bu konuda, ama yani Avrupalılar hakikaten ya, adamlar kendileri istediler. Yani açıkçası bu bütün şeyler işte, yok 2035'te içten patlamalıyı yasaklayacağız bilmem ne falan filan. Ondan sonra Çinliler de aynı güneş panelinde yaptıkları gibi bundan 20 yıl önce kendileri şimdi daha ucuz şeyleri Avrupa piyasasına sokuyorlar. Avrupalılar da bu sefer ağlıyor. Aa, bizim endüstrimiz gidiyor vesaire diye. Yani aynı şeyde olduğu gibi, güneş paneli piyasasında olduğu gibi, nasıl bitirdi adamlar Avrupa'daki güneş paneli piyasasını? Ve tabii aynı risk otomobil endüstrisinde de var. Üstüne üstlük şey, gene aynı Avrupalı siyasilerin ya bunu bizim endüstrimiz buna ayak uydurabilir mi demeden koydukları böyle bir takım
Üstten
uçuk
düzenleyecek
kaçık
onu.
yenilenebilir ve dekarbonizasyon hedeflerinin sonucu olarak var yani. Benim hep söylediğim bir şey var. Yani Batı'nın iklim politikası eşittir Çin'in endüstri politikası. Bu kadar basit. Yani
Çok güzel.
burada Amerika'yı farklı tutuyorum. Çünkü hakikaten bu son 1-2 yılda gördüğümüz bu Ayra ile ilgili falan filan, Amerika bunu bir endüstri politikası olarak şey yapıyor, tasarlıyor. Ve Avrupa'nın aksine Amerika böyle uçuk kaçık ya da denenmemiş teknolojileri, ha işte 2030'da 10 milyon ton yeşil hidrojen üreteceğiz falan filan gibi uçuk kaçık şeyler yerine denenmiş ve sonuç veren şeylere yatırım yapıyor. Teknolojilere yatırım yapıyor.
Ya
Başka güzel bir şeyi falan konuşuruz mesela. Bu son dönemlerin bence en büyük enerji haberi, iki tane enerji haberi geldi. Bir tanesi söyle Exxon'un Denbury'yi satın alması.
Bilmeyenler için bu
Denbury,
karbondioksit boru hatlarına giriyoruz, değil
evet.
mi?
Yani bu son dönemlerin bence en önemli enerji haberi bu ikisi. Birincisi Exxon'un Denbury'yi satın almasıydı. Denbury karbondioksit boru hattı işleticisi. İkincisi de Occidental Petroleum'un Carbon Engineering'i satın almasıydı. Carbon Engineering'de direkt karbon yakalama şeyi, böyle şirketi. Bu ikisi böyle Amerika'nın mesela karbon yakalama ve depolama üzerinden nasıl şey yapacağına, ilerleyeceğine vesaire iki tane işaret. Adamlar bu işin dünyada kralı olacaklar. Hatta sana çok çok çok şey yaparak bir şey bitireyim. Bu bir tane şeyde söyle,
Bitirme yani sen devam
bitirmek zorunda değiliz de yani
et.
çok uzattım diye. CeraVe'de bu yaz Occidental Petroleum'un şeyi var. Söyle, CEO'su Vicky Hollub. Onun söylediği bir tane laf var. Bu işte niçin bu kadar karbon yakalama, direct capture'a, doğrudan karbon yakalama teknolojisine yatırım yapıyorsunuz falan filan diye. Kadın şey diyor, yani bu da şey teknolojisi, söyle doğrudan karbon yakalama teknolojisi bizim endüstrinin önümüzdeki 60, 70, 80 yıl daha hiçbir şey değiştirmeden devam etmemizi sağlayacak falan diyor. Ve böyle dediğini yakalamışlar falan, böyle vay vay vesaire konuşuyorlardı yani.
Ya şöyle biraz da alım anları da çok ilginçti. Çünkü IRA'daki o destekler ortaya çıkıp da bu şirketlerin de önemli destekler alacaklar ortaya çıktıktan sonra sanırım bu alımlar
Tabii
gerçekleşti
ki.
gibi.
Aynen öyle. Ya yani karbon yakalama hikayesi mesela Amerika'nın şu
Karbon
anda
yönetimi
patlayan
diyelim. Yeni ismi o daha
karbon
kibar.
yönetimi, tamam,
Karbon.
karbon yönetimi tamamen IRA ve IRA'nın işte Section 45Q var. İçinde 45Q bölümü. Karbon sequestration, karbon depolama, yakalama, karbon kontrolü bölümünü şey yapan orası üzerinden yürüyor ve adamlar bu IRA sayesinde Amerika'da 5000'in üzerinde tesis sübvanse almaya hak kazandı karbon yakalamak için. Dolayısıyla şimdi inanılmaz bir şey var. Ve de mesela şeylere bakıyorsun adam, yani bu tamamen endüstri politikası diyorum ya sana, başka bir örnek vereyim. Bak yine bu karbon yakalamaya gidecek ama nereden nereye gidiyor? Şimdi jet yakıtlarında bildiğin üzere bu şey furyası çıktı. Sürdürülebilir havacılık yakıtı, SAF. Sustainable Aviation Fuels. Amerika bu ayrı da şeyi de, buna da sürdürülebilir havacılık yakıtına da sübvansiyon veriyor. Fakat diyor ki sana, bana bu sürdürülebilir yeni yakıtın karbon yoğunluğunun petrol esaslı jet yakıtının yarısından az olduğunu ispat etmen lazım diyor. Şöyle bir sorun var. Amerika'da işte bu işin birkaç tane yolu var ama Amerika'da buna şeye bakıyorlar. Özellikle Amerika dünyanın en büyük etanol şeylerinden biri, piyasalarından biri Brezilya ile beraber. Etanol üreticilerini şimdi tabii bakıyorlar. Biraz önce konuştuk. Benzin talebi düşüyor. Benzin talebi düşünce tabii uzun vadede bu elektrifikasyon da geliyor şimdi. Uzun vadede etanol talebi de düşecek.
Ama
Dolayısıyla
etanol talebin arkasındaki çiftçi lobisini de hatırlat istersen yani. Evet, etanol
tabii,
talebi.
tabii ki yani çok çok büyük bir endüstri, öyle ufak tefek bir şey de değil. Bu etanol üreticileri de tabii şimdi şeye bakıyorlar. Ya madem ulaşım sektöründeki talep gidiyor, önümüzdeki 10-20 yılda gidecek. Başka sektör ne var? Aa, havacılar acayip biyoyakıt istiyorlar şu anda. Oraya yönelelim bari. Etanoldan hava yakıtı yapalım. Fakat tabii bir bakıyorlar, etanoldan jet yakıtı yaptığın zaman karbon yoğunluğu bunun normal jet yakıtıyla aynı hemen hemen. Yani dolayısıyla etanoldan yaptığın jet yakıtının hiçbir şekilde böyle sürdürülebilir sayılmasının ya da ne bileyim işte sübvanse almasının vesaire imkanı yok. Ama buna tak bir tane karbon yakalama ekliyorsun tesise. Oluyor mu sana süper bir sürdürülebilir havacılık yakıtı? İşte bu kadar. Dolayısıyla böyle yani bu bir örnek. Böyle bütüncül endüstri yani nereden nereye geldik? İşte o karbon şeylerinden buraya geldik. Havacılık yakıtlarına geldik falan. Dolayısıyla şimdi şu anda herkes deli gibi şey yapıyor Amerika'da. Karbon yakalama yatırımı yapıyor. Şey yani onda dediğim gibi başka bir şey başka bir konuşuruz ama bu petrol piyasalarının dışında falan bence hakikaten bu Exxon Denbury ve Occidental Carbon Engineering bu ikisi son dönemin en önemli ve en çarpıcı şeyi enerji piyasası haberi.
Bana da bunu çok göstermişsin. Ben de incelediğim için hani bazı detaylarına hakim olduğumdan bence de çok mantıklı. Özellikle ben bir de sertifikasyon piyasası gelişmesiyle bunun bir mantığın olduğunu düşünüyorum ama arkasında da büyük bir Amerikan ayrı desteğinin olması önemli. Özellikle bugün söylediğim bir söz bence dinleyenlerin de aklından çıkmayacaktır. Kapatmadan önce sana gene son söz vereceğim ama Avrupa'nın iklim politikası, Çin'in sanayi politikası bence çok güzel bir söz. Bu haftamın en iyi sözü bence. Çok teşekkür ediyorum. Kapatırken söylemek istediğim bir şey var mı?
Yok de arayı inşallah bundan sonra daha bu kadar açmayalım. Yaz tatili falan tekrar sezonu açtık diyelim.
Aynen. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. İyi akşamlar.
Teşekkür ederim. Sağ ol. İyi akşamlar.
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir, bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.